Ayrım 8.
Enver, Libya'da Bingazi bölgesinin sivil ve askeri idaresini üstüne almıştı. Enver, iddiatçı liderler arasındaydı. Aralarında anlaşmazlıklar çıkacağına şüphe etmeyen Rauf Bey, bu şüphesini kendisine sezdirince Mustafa Kemal, "Karşınızda düşman var. İtalya orduları ile çarpışmak için yoktan kuvvet var etmek lazım. Bir de siyasi fikirler yüzünden ayrılığa düşersek sonu bozgundur," dedi. Rauf Bey'in "belki Bingazi bölgesine gitmemekliğiniz doğru olmaz," demesi üzerine de "bana verilecek askeri görevleri yerine getirmek ve siyasi tartışmalardan kaçınmak kararındayım. Vakit geçirmeden düşmanla vuruşmaya gidiyorum. Herhangi bir sebeple bunu yapamayacak olursam dönmeyi başka herhangi bir davranışta bulunmaktan daha doğru bulurum," cevabını verdi. Mustafa Kemal önce Tobruk'a gitti ve burada komutan bulunan Ethem Paşa'nın kurmaylığını üstüne aldı. Tobruk'taki İtalyan kuvvetlerine karşı saldırışa geçti. 9 Ocak Tobruk Savaşı o çevrede ilk savaş ve ilk başarı olmuştur. Daha sonra Derne'ye giderek oradaki kuvvetlerin komutasını ele aldı. Sonuna kadar Derne bölgesi komutanlığını başarıyla yapan Mustafa Kemal'in gösterdiği yüksek kabiliyet, oradaki muhaliflerinin de dikkatini çekti. Mustafa Kemal 25-26 Nisan 328 tarihiyle ve Derne Osmanlı Kuvvetleri Komutanı imzasıyla yazdığı bir mektupta der ki, "Bilirsin, ben askerliğin her şeyden fazla sanatkarlığını severim. Burada sanatın bütün gereklerini uygulayacak kadar zaman ve bu zamanla edinilebilecek vasıtalar olursa, işte o vakit milletin istediği hizmeti yapmış olacağız. Hayatımın bugününe kadar orduya faydalı bir kimse olmaktan başka vicdanımda bir emel beslemedim. Çünkü vatanı korumak ve milleti mesut etmek için her şeyden önce ordumuzun eski Türk ordusu olduğunu, dünyaya bir daha göstermek lazım olduğuna çoktan inanmışımdır. Bu inanç yüzünden ihtimal ifratçı görünmüşümdür. Fakat zaman saf ve temiz kafalardan çıkan hakikatleri kabul edilmese de bir gün uygulandırır. Bu gece Derne kuvvetlerimizin bütün kumandanları ve subaylarıyla bir akşam eğlencesi tertip etmiştik. Mektubumu çadırıma dönüşümde yazıyorum. Bu güzel kalpli, kahraman bakışlı arkadaşlarımın, bu küçük rütbeli fakat düşmanı titreten büyük kumandanların gözlerinde vatan için ölmek aşkını okuyorum. İçimde büyük bir sevinç ve gururla kendilerine, vatan mutlak selamet bulacak, millet mutlak mesut olacaktır. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini, memleketin ve milletin selameti için feda edebilen vatan evlatları çoktur. Zaman geçtikçe Mustafa Kemal'e bağlı olanlarla Enver'i tutanlar arasında sürtüşmeler kendini göstermiş ve azmak üzereyken Balkan Savaşı çıkması üzerine iki komutan da vatana dönmüşlerdir. 1911'de Bingazi Savaşı'nda bulunan bir Fransız muhabiri Enver'le Mustafa Kemal arasında şu kıyaslamayı yapmıştır. Enver büyük planlardan, büyük fikirlerden çabuk umutlanır, canlanırdı. Teferruatla uğraşmazdı. Mustafa Kemal realistti. Parlak projeler, göz kamaştırıcı her şey onda bir güvensizlik yaratırdı. Büyük fikirler onu sihirlemezdi. Onun amaçları sınırlıydı. İnce hesap ve uzun yargılamadan sonra karar verirdi. Takribi, yaklaşa ve umumi ile yetinmez, sağlam esaslar ve rakam isterdi. Hekimlerimizden biri de kendisini bir çöl karargahında nasıl tanıdığını şöyle anlatmıştır. "Komutan hasta yataktadır, sizi öyle kabul edecek," dediler. Mustafa Kemal Bey çadırda portatif karyolasında oturuyordu. Eşyası bir portatif masa, iki iskemle, bir de yere serilmiş kurt postundan ibaret. Bir gözünde kan var, sık nefes almakta. Elini sıkarken ateşi olduğunu da hissettim. Pek güçlükle bir hastanede birkaç gün tedavi olmaya gönderebildik. Balkan Savaşı'ndan önce İttihat ve Terakki, iç kargaşalık ve hoşnutsuzluk yüzünden iktidarı muhaliflerine bırakmıştı. her türlü gücenmişlerin, bu arada ayrılıkçı Arnavut, Rum, Bulgar, Sırp ve Arap politikacılarının kendileriyle işbirliği ettikleri muhalifler, içlerinde bulunan fesatçı ve Türk olmayan arka niyetli kimselerin kışkırtmasıyla Trakya'daki orduyu terhis ettiler. Harbiye Nazırı iken Mahmut Şevket Paşa bu kuvvetleri iyice silahlamıştı. Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan ellerine geçen fırsatı kaçırmayarak saldırışa geçtiler. Hükümet ve ordu şaşkına döndü. Koca devletin yıkılacağına hiç ihtimal vermeyen, bilakis Balkanlı orduların yenileceğini sanan büyük devletler, statükonun bozulmasına izin vermeyeceklerini bildirmişlerdi. Oysa birkaç hafta içinde her yerde yenildik. Avrupa Türkiye'sini kaybettik. Bulgar ordusu Çatalca'ya geldi, dayandı. Hiç unutmam, Manastır düştüğü vakit hece vezninde bir şiir yazmaya başlamıştım. Ben şiiri bitirinceye kadar Edirne düştü. Hece sayısı uyduğu için adını Edirne'ye çevirdim. Bu şiirim Tanin gazetesinin ilk sayfasında çıktı. Artık Edirne'yi de Bulgarlara bırakmayı kabul ederek barış yapmaya karar vermiştik. Büyük devletler biz yenilince statüko antlarını unutmuşlardı. Mustafa Kemal 24 Ekim 1912'de İstanbul'a dönmek üzereyken Mısır'da Avrupa Türkiye'sini kaybettiğimiz ve Bulgar ordusunun İstanbul kapılarına geldiğini duydu. Avrupa yoluyla Romanya üstünden İstanbul'a geldi. Makedonya ve Selanik artık düşman elindeydi. Baba Ali Caddesi'nde Meserret Kıraathanesi'nde birkaç asker arkadaşına rastlamıştı. İstemeye istemeye yanlarına gitti. Selanik'ten söz açarak, "Nasıl bıraktınız? Selanik'i bu kadar ucuz nasıl düşmana teslim ettiniz?" diyordu. O böyle bir felaketin geleceğini bildiği için ordunun politikadan çekilerek onu karşılamaya hazırlanmasını istiyordu. Gerçekten dediği gibi çalışılsaydı Rumeli elden gitmezdi. Bunun belgesi şudur ki, büyük devletler Osmanlı Devleti'nin Balkanlıları yeneceklerine inandıkları için statükoyu ortaya atmışlardı. Mustafa Kemal'i Gelibolu Yarımadası'nı korumak üzere Bolayır'da toplanan Akdeniz Boğazı Kuvvetleri Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne tayin ettiler. 25 Kasım 1912 Kurmay Başkanı Fethi Okyar'dı. Rauf Orbay hatıralarında diyor ki, Bulgarlar Çatalca savunma hattını aşamayınca Gelibolu Yarımadası'na doğru saldırış hazırlıklarına başlamışlardı. Biz de Yarımada'yı Bolayır tarafından savunmak için Ferik Fahri Paşa komutasında bir kol ordu göndermiştik. Bu kol ordunun kurmay başkanlığına Trablus'tan dönen Ali Fethi Bey, harekat şubesi müdürlüğüne de Derne'den dönen Mustafa Kemal Bey tayin edilmişlerdi. Kol ordu karargahı Maydos'taydı. Donanma da Maydos karşısında bulunuyordu. Vakit buldukça Maydos'a gider, ikisini de ziyaret ederdim. Bazen donanma kumandanlığı adına onlarla askeri görüşmeler yapardım. Bu arada bir defa donanma koruması altında denizden asker çıkararak yapılacak bir saldırıya karşı Yarımada'nın nasıl savunulabileceğini inceleyen kol ordu kurmay heyeti görüşmelerinde hazır bulundum. Yarımada'nın batı kıyısında asker çıkarmaya elverişli kumsallar istihkamlanırsa, çıkarmaya engel olacaklarını ileri sürenlere Mustafa Kemal Bey'in karşı koyduğunu iyiden iyi hatırlıyorum. Mustafa Kemal Bey, düşmanın donanma ateşi altında karaya çıkabileceğini kabul etmek gerektiğini, savunma tertiplerinin ancak bundan sonra alınması doğru olacağını söylüyor ve bu fikrine karşı olanlara sinirlenerek, "İstediğiniz kadar tel örgü engelleri koyunuz. Parçalar çıkarım. Karada ilerlemekliğimi önleyecek üstün kuvvet yoksa Yarımada'yı pekala ele geçiririm." diyordu. Mustafa Kemal Bey, Bingazi bölgesinde İtalyanların donanma koruluğuyla karaya asker çıkarmalarından ders almıştı. Oradaki kurmay subaylar arasında donanma top ateşinin tesiri hakkında doğru ve pratik fikri olduğunu gördüğüm ilk şahsiyet Mustafa Kemal Bey'dir. Balkan Harbi'nde bunu bilmemek yüzünden başarısızlığa uğradığımız bilindiği halde, ne yazık ki fikirlerini düzeltmeyenlere Birinci Dünya Savaşı'nda da rastladım. O günlerde Fahri Paşa kol ordusuna karşı Eskamil Tepesi'ne dayanan bir Bulgar tümeni bulunuyordu. Bu sırada Marmara'nın Rumeli kıyısında bir noktaya kuvvet çıkararak Çatalca'daki Bulgar ordusunun çekilme hattını kesip ve onu iki ateş arasında bırakarak yenilgiye uğratmak için hazırlıklar yapılmaktaydı. Bu maksatla Feri Kurşit Paşa komutasında bir kol ordu kurulmuş, kurmay başkanlığına da Yarbay Enver Bey tayin edilmişti. Ben düşman kıyılarına akın etmek için Akdeniz'e açıldığım vakit plan uygulanmış fakat başarı elde edilmemiştir. İki kol ordunun hareketlerini idare eden Enver Bey ile Ali Fethi ve Mustafa Kemal Beyler arasında anlaşmazlık çıkarak orduda ikilik kendini göstermişti. Bu arada Balkanlı müttefikler birbirlerine girdiler ve Sırbistan, Yunanistan, Romanya birleşerek Bulgaristan'a hücum ettiler ve onları kolayca yendiler. Şimdi fırsattan faydalanarak Trakya üstüne yürümek ve hiç olmazsa Edirne'yi geri almak lazımdı. Halbuki Edirne'yi Bulgaristan'a vermiştik. Büyük devletler, hele Rusya, ne de öteki devletler geri almaklığımıza engel olacaklardı. Böyle bir tehlikeyi göze almak için hükümeti devirmek, Baba Ali'yi basmak, belki Harbiye Nazırını öldürmek gerekecekti. Hükümeti devirme hareketinden önce Talat Bey Gelibolu'ya gelerek Mustafa Kemal'i görmüş, sonra birlikte Fethi Bey'in yanına gitmişler. Talat kendilerine gene birlikte çalışmayı teklif etti. Mustafa Kemal bir aralık, "Siz partinin başından çekilecek misiniz?" diye sordu. "Niçin? Beni öldürmek mi istiyorsunuz?" "Hayır, biz size layık olduğunuz yeri vereceğiz." Talat İstanbul'a döndükten sonra Ali Fethi İstanbul'da önemli bir vaka olacağından hemen gelmesini isteyen bir telgraf aldı. Gitti. Yapacaklarını haber verdiler. Nazım Paşa'yı öldürme kararına isyan etti. Yapmayacaklarını vaat ettiler, döndü. Mustafa Kemal fakat düşündüklerini yapacaklar dedi. Nitekim dediği çıktı. Baba Ali baskıncılarının başında Enver vardı. İttihatçılar iktidara gelince orduyu yürüttüler. Enver bir koşu Edirne'ye giderek savaşsız kansız bir kahramanlık daha elde etti. Bir müddet sonra Enver hem paşa hem harbiye nazırı olacaktı. 4 Ocak 1914 tarihli gazetelerde Bingazi'deki hizmetlerinden dolayı zam olunan 3 sene kıdemli miralaylığa yarbay ve Balkan Harbi'ndeki fedakarlığına mükafeten 3 sene daha zam ile mirlivalığa tüm general terfi eden Enver Paşa Harbiye Nezaretine tayin edilmiştir haberi çıktı. 1908'de Talat onu ileri sürmüştü. Enver düzenli yetişmemiştir. Alay, Liva, Tümen gibi birliklere sırayla kumanda etmemiştir. Makedonya'da çete kovalamış, Trablus'ta çete başılığı yapmış ve Balkan Harbi'nde Bolayır'da birdenbire bir kol orduyu karaya çıkarmak istemiş ve bozulmuştu. Harpte de bir orduya kumanda etmeye kalkarak Sarıkamış bozgununa uğrayacaktı. Mustafa Kemal bana demişti ki, bu yetişmezlik yüzünden de emir verirken verdiği emirlerin yapılabilip yapılamayacağını bilemezdi. İttihatçılar Fethi'yi de Mustafa Kemal'i de artık yadırgıyorlardı. Enver'in Harbiye Nazırlığını orduda içine sindiremeyecekler arasında Fethi'nin de bulunacağına şüphe yoktu. Onu askerlikten alarak parti umum katibi yapmayı düşündüler. Fethi'nin bu görevi pek istediği yoktu. Fethi'nin evine yerleşen Mustafa Kemal, belki bu yoldan bir şeyler yapılabileceği umuduna kapılarak kabul etmesinde ısrar etti. Fethi umum katip olunca ilk iş olarak ittihatçı fedailerinin maaşlarını kesti. Onun komitecilikle hiç ilgisi yoktu. Bütün fedai takımı ve onları tutanlar aleyhine birleştiler. Ne yapacakmışım, partinin parasını onlara mı yedirecekmişim diyordu. Kongre yaklaştığı sırada Fethi ve Mustafa Kemal bir nutuk hazırladılar. Nutkun umumi katip tarafından söylenmesi tabii bir şeydi. Fethi'nin neler söyleyeceğinden şüphelenenler bir oyun tertip etmişler. Şükrü Bey, sonra Marif Nazırı ve suikastçı tarafından söylenmek üzere bir nutuk hazırlanmış. Toplantı açılınca Fethi Bey daha yerinden kımıldamadan Şükrü Bey kürsüye çıkmış. Merkezi Umumi'nin resmi nutkunu çekmiş. Bir gün o ve Mustafa Kemal otururlarken Talat geldi. Birkaç sözüm var diye Fethi'yi odadan çıkardı. Fethi döndüğü vakit kendisine Sofya elçiliğini teklif ettiğini haber verdi. Mustafa Kemal kabul ettin mi dedi. Evet, çünkü durum çok önemliymiş. Cemal Paşa ile de görüşmüşler. O beni sever bilirsin. İkisi birlikte Cemal Paşa'ya gittiler. Çok önemli. Hatta sen de beraber git. Ateşe militer olursun. Hem hizmet edersin hem faydasız didişmelerle yıpranmazsın dedi. Mustafa Kemal büyük işler görmek isteyen insanlar için sabırlı olmak, boşuna olayları zorlamamak, fırsat kollamak gerektiğini bildirdi. Bu gibi insanlar telaş ve aceleyle çıkmazlara saplanmamalıdırlar. Askerlikte çok zaman rütbeleri çok üstün, ikinci sınıf kimselerin arkasında kalmayı bilerek başarılar kazanmıştı. Kendini ortaya atmayı, türlü hırslar arasında bunalıp kalmamayı öğrenmiş ve denemişti. Bir kimse ölmedikçe daima vakti vardır. Mustafa Kemal kenara çekilmeyi bildi. Ateşe militerlik göreviyle Sofya'ya gitti. O her işinde ciddiydi. Ateşe militerlik işlerine de kendini verdi. O kadar ki bir müddet sonra Bükreş, Belgrad ve Çetin'e ateşe militerlik görevlerini de kendisine verdiler. 1914-1918 Birinci Dünya Harbi. Benim Mustafa Kemal'i tanıyışım Balkan Savaşı sonlarındaydı. 1913 Ağustos'undayız. Tanin gazetesinde devamlı gazeteciliğe başlamıştım. Edirne'yi Bulgarlardan geri almıştık. Veliaht Yusuf İzzettin Efendi'nin Trakya'ya giderek ordu ve halkla temaslarda bulunmasına karar verilmiş. Hem bu yolculuk üzerine haberler göndermek hem de Trakya için röportajlar yapmak göreviyle ben de Tanin muhabiri olarak aynı trende gitmek için İstanbul muhafızlığından izin almıştım. Enver Bey'i ilk defa sınıf arkadaşı Selahattin Adil Bey'in tavsiyesiyle orada tanıdım. Enver Bey binbaşıydı ama kumandanı var mıydı, kimdi şimdi bile bilmiyorum. Hurşit Paşa'sına hiç rastlamadım. Asıl rütbesi Hürriyet Kahramanı ve müttefiklerinin saldırışına uğradığı için askerlerini çekip götüren Bulgarların boşalttığı şehre ilk giren olduğu için o sırada Edirne'nin de fatihiydi. Ordu İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin gene de asıl kuvvetiydi. Küçüğü büyüğün üstüne geçiren askerlik dışı önemliler hiyerarşiyi alt üst ettiği zaman bir ordu bu disiplinsizliğe nasıl dayanabilir? Nitekim ilk meşrutiyet yıllarında generaller yüzbaşıların oynattığı mankenler gibi görünmüştür. Politika ile uğraşan ordunun bir despotluğu yıkmakta ve milleti hürriyete kavuşturmakta samimi de olsa nihayet hürriyet rejimini diktatörlüğe sürükleyip götüreceğine sanki tarihin ihtiyacı varmış gibi bir misal de biz hazırlıyorduk. Bir müddet sonra orduyu gençleştirme davası ortaya atılacaktı. Gençleşen ordunun başına Enver geçecekti. Ordunun başına geçen Enver, Harbiye Nazırı Enver Paşa kısa zamanda rejimin başlıca otoritesi olacaktı. Daha o vakit kahramanlık kıskançlığı ordunun sıtma gibi sık sık nöbet yapan bir hastalığıydı. Kendisini ilk gördüğüm gün Bulgaristan sınırında bir köyden hemen gelmişti. Bulgarlar köyde kız aradıkları vakit onlara kızlı evleri gösteren bir ihtiyarı göstermişler. Gülerek, "Dayanamadım, tabancamla öldürdüm," diyordu. Ne kadar da sevimliye benzer bir dış yüzü vardı. Bir gün Vali Hacı Adil Bey bir teftişe çıkacağını, beni de beraber alacağını haber verdi. Tanin gazetesine mektuplar yollayacağıma seviniyordum. Önce Dimetoka'ya gidecektik. Burası galiba bir kolordu merkeziydi. Sonradan anladığıma göre Hacı Adil Bey'in bir görevi de Enver'le bu kolordu arasındaki bir anlaşmazlığı yatıştırmak, bir soğukluğu gidermekti. Olay şuymuş. Müttefikleriyle harbe tutuşan Bulgarların Edirne'de dayanma imkanları yoktu. Yürüyüşe karar verdikten sonra durum öyleymiş ki şehre Fahri Paşa kuvvetleri girmeliymiş. Halbuki Enver süvarilerini koşturarak Edirne'ye varmış ve gazetelerin gündelik kahramanı olmuş. Fahri Paşa'nın yanında Enver'in iki rakibi varmış. Fethi Bey, Mustafa Kemal Bey. Biri kurmay başkanı, öteki harekat şubesi müdürüymüş. Bunlar Enver'e kızmışlar. Halbuki üçü de İttihat ve Terakki'nin ileri gelen asker üyelerindenmişler. Hacı Adil Bey, o buhranlı günlerde bu üç ordu genci arasındaki dargınlığın derinleşmesini önlemek için çalışacakmış. Tanin gazetesine yolladığım 1 Ağustos tarihli mektupta şu cümle var. Yarı yolu geçmiştik ki Fahri Paşa, Erkan-ı Harbi, Mustafa Kemal Bey ve Kaymakam karşılamaya geldiler. Akşam karanlığında bir eşraf evinin büyük salonunda toplanmışlardı. Fahri Paşa ve Fethi Bey sedirdeydiler. Eğice sarışın genç bir zabit bu sedirin karşısındaki duvarın dibinde bir iskemleye oturdu. Yakışıklı, temiz giyimli, keskin bakışlı, gururlu, bütün dikkatleri üstüne çeken bu subayın pek söze karıştığı yoktu. Fakat seziliyordu ki bu olup bitenlerde onun rütbesinden üstün bir önemi vardır. Sonra aralarında vali ile neler görüştüklerini, nasıl bir karara vardıklarını bilmiyorum. Bir gazete muhabiriydim. Böyle politika işlerinden kendisine bahsedilecek mevkide değildim. Bu toplantı benim üstümde derin bir tesir bıraktı. Mustafa Kemal başı külahlı, göğsü fişekli, omuzu tüfekli fedai komiteciler kılığında bir subay değildi. İtibarı olsa olsa başka değerlerden ileri gelmeliydi. Mustafa Kemal adını daha sonra Birinci Dünya Harbi'nin pek karanlık günlerinde duydum. Kalıbımızla Suriye'de, canımız ve nefesimizle İstanbul'daydık. Çanakkale sökülüp düşman İstanbul'a girecek miydi? Böyle bir facianın rüyasını görürüz diye uyumaktan korkardık. Mustafa Kemal'in ismi o vakit İstanbul'un kurtuluş hikayesine karıştıydı. Enver'in rakibi olduğu söylendiğinden ve adı saklanmak istediğinden onu büsbütün benimsemiştik. Bir sır gibi gizli gizli yayılıp içlere sinen şöhreti, Enver'i sevmeyen ve ona artık güvenmeyen genç subayların dillerinde destandı. Bir aralık Harp Mecmuası'nda Ruşen Eşref'le konuşması yayınlandığı vakit, Enver'in veya ona yaranmak isteyenlerin emriyle baskı durdurulmuş, Mustafa Kemal'in resmi çıkarılarak yerine Liman von Sanders'in resmi konmuş olduğunu duyuyorduk. Enverci subayların da onun üzerine hikayeleri vardı. Mesela Doktor Nazım ve bir nüfuzlu iddiatçı aralarında konuşmaktaymışlar. Enver Paşa birdenbire içeri girince susmuşlar. Başkumandan merakla, "Herhalde bana dair bir şeyden bahsediyordunuz. Söyleyin bana," demiş. Mustafa Kemal'in niçin terfi ettirilmediğini konuşuyorduk, cevabını vermişler. Enver, "İşte," demiş ve cebinden Çanakkale kahramanını generallik rütbesine çıkaran tezkeresini göstermiş. Sonra şunu ilave etmiş. "Ama biliniz ki onu paşa yapsanız padişah, padişah yapsanız Allah olmak ister." Bir aralık ben 4. Ordu karargahındayken Suriye'ye geldi. Karargahta genç subaylardan öğrendiğimize göre kendisine Medine kumandanlığını teklif etmişler. O bu teklifi kabul etmedikten başka oradaki kuvvetleri de Filistin cephesine çekmesini tavsiye etmiş. Doğru mudur değil midir sonradan anlamak bile istemedim. Fakat genç karargah kurmaylarının tam asker, İşte hakiki asker diye aralarında konuştuklarını hatırlıyorum. Harbin askeri politikasının da, harpteki iç politikanın da aleyhindeymiş. Bunların hikayelerini kitabımda sırası gelince anlatacağım. İstanbul'a döndüğümde kendisini şık bir asker Macfarlane'ıyla Le Bon şekerlemecisinden çıkarken görmüştüm. Bütün parlaklığı üstünde, benzerlerinden yalnız tabii olarak ayrı değil, isteyerek ve özenerek ayrılış edinmek istediği de belliydi. İstanbul'da biraz daha bilgi edinmiştim. Ne Almanca, ne İngiliz veya Fransızcıydı. İddiaçılara sorarsanız lüzumundan fazla kendiciydi. Gururlu ve tenkitçi olarak tanınmıştı. Sevilen veya sakınılan, fakat bir türlü kayıtsız kalınamayan, gergin yaya oku takmak gibi onun hırsını da iktidara yaklaştırmak tehlikeli sayılan bir adamdı. Harbin sonlarına doğru Ruşen Eşref'in Pangaltı taraflarındaki apartmanında bir fotoğrafını görmüştüm. Resimdeki paşa esvabı pek süslü ve resmiydi. Enli bir nişan kurdelasıyla, nemi ve dumanı üstünde ütüsüyle bu esvabı mercan yokuşundaki camekanlardan birine daha fazla yakıştırıyordum. Dipnot: o zamanlar asker terzileri mercan yokuşundaydı. Onu bir siper kılığında görmek istiyordum. Fotoğrafın altındaki uzun ithaf yazısı beyanname gibi bir şeydi. Bu yazı benim üzerimde Ruşen Eşref'e bir hatıra olmaktan fazla, onun evine gelecek bütün gençlere bir seslenme olmak etkisi bıraktıydı. Üslup Namık Kemal zevkinde ve çeşnisindeydi. İttihatçı tenkitlerini de bir türlü içimden atamadığım için bu resimde bağlayan, çözen, inandıran, şüphelendiren, çeken, bırakan, sıcak mı soğuk mu, insanın dokunacağı gelen bir şahsiyet esrarlılığı bulmuştum. Doğrusu askerden de yorulmuştuk. Enver'in yerine bir adam aramıyorduk. Bizi Enver'den de, onun yerine geçeceklerden de kurtaracak, bir türlü tarif edemediğimiz bir memleket şartı arıyorduk. Üç harp, üçü de birbirinden beter harp, vatanı parça parça eden üç harp, destanlara eleman dedirtmişti. Her türlü kahramandan korkuyorduk. Fakat Birinci Dünya Savaşı bozgunundan sonra denizden düşman donanması ve Yunan zırhlısı Averof, karadan Franche de Fespere'yi İstanbul'a girdiğinden, vatan ve sancak ayaklar altına düştüğünden, padişahla vezirleri Afrika'daki kabile şeyhleri gibi aşağılaştıklarından beri Mustafa Kemal'e Perapalas'ın alt kat salon penceresinde veya caddede rastladığım vakit acaba derdim. Yalnız bağlayıcılığı, çekiciliği ve inandırıcılığı kalmıştı. Ama ne yapacaktı? Nerede ve nasıl yapabilirdi? Ne vakit en uzaktan bile görsem, bir yerde toparlanmak bilmeyen, o manevi çözülüş içinde donuk, çağrışsız fakat hiç iradesini kaybetmeyen bir bakışı vardı. O günlerdeki hayatını bana çok sonra Çankaya'nın eski köşkünde anlattı. Kitabımda okuyacaksınız. Sofya'ya dönüyoruz. Mustafa Kemal Bulgaristan başkentine geldiği vakit elçi Fethi Bey arkadaşı ya nasıl olsa ev buluncaya kadar kendini misafir eder diye elçiliğe eşyalarıyla gider. Valizlerini kapıda bırakarak yukarı çıkar. Fethi Bey henüz bekardır. Bir müddet konuştuktan sonra Fethi Bey, biraz şehri dolaşalım, hava dağılmış oluruz der. İnerler. Elçi kapı önündeki valizleri görünce, ne olacak bunlar diye sorması üzerine pek sıkılan Mustafa Kemal, otele götüreceğim der ve çıkarlar. Fethi Bey hasisti. Halbuki Mustafa Kemal Ankara'da Kuvayi Milliye'ye meclis başkanı ve sonra cumhurbaşkanı olunca Fethi Bey ne zaman gelse ailesiyle beraber kendi evinin bahçesindeki ufak köşkte yatırıp kaldırırdı. Mustafa Kemal Sofya'da Fransızcasını ilerletti. Hoca tuttu ve çalıştı. Pek çekici, iyi giyinen, dans eden, içen, eğlenen bir erkek güzeli de olduğu için toplantı yıldızları arasındaydı. Çok çeşitli zevkleri olduğu için fikir arkadaşları, olay ve eğlence arkadaşları birbirinden pek farklıydı. Ömrünün sonuna kadar da böyle kalmıştır. bir değişmez hali toplantı havasına o hakim olmalıydı. Hırsı ve gururu şüphesiz, hele içtiği vakitler, kırıcı denecek kadar sert ve yalçındı. Ordu ve politikada kendinden üstün gördüğü yoktu. Doğrusu bu da doğruydu. Sofya'ya gidinceye kadar daima haklı çıkmıştı. Hiçbir huyu ve davranışı iddiatçı ölçüsüne göre değildi. O devirde yaşama ve onun zevklerini yaratan şeyler, kadın, içki, açık eğlence, dans, flört, hepsi ayrı ayrı günahtır. Hiç olmazsa gizli olmalıdır. Kimse görmemeli ve duymamalıdır. Mustafa Kemal'in huyu da gizliliği gurur ezici bulmasıydı. Ahlakın softaca da halkça da anlaşılma ve zorlanma, sıkı ve baskısına karşıydı. İstanbul'da Madame Corin denen bir dulla ilişkileri olmuştur. Sofya'dan ona Fransızca mektuplar yazmıştır. Bu mektuplar aynı zamanda Fransızca egzersizleri sayılabilir. Birinde içini şöyle döker: